Ayrım 39, Geri Sayım, Robert Ludlum, sayfa 422. Londra'nın dış mahallelerinde akşamüstüydü. Evlerin ışıkları yanmaya başlamıştı. Üst orta sınıfa ait temiz ve güzel evler pencereleri dolduran ışıklarla daha kibar görünüyordu. Güneş batarken bu banliyöye karanlık çabucak çökerdi. Evlerin birbirine yakınlığı solgun ışıkların sokaklara vurmasını engelliyordu. Sokaklardan birinde Leonard Fredericks'in evinin karşısında gri bir araba durmaktaydı. Direksiyonda Julian Guidarone vardı. Sol kolunu koltuğun arkasına atmış, gözleri arka aynada sigara içiyordu. Yavaşça sağa, karşı kaldırıma doğru yaklaşan bir arabanın farları göründü. Leonard Fredericks gelmişti. Julian kontağı çevirip hareketini dikkatle ayarlayarak direksiyonu hızla çevirdi ve doğruca yaklaşan arabanın yoluna fırladı. Motor kapağından birkaç santim önde tekerlekleri gıcırdayarak durdu. Guidarone'nin hiç kıpırdamadan beklediği tepki hemen geldi. Fredericks bağırarak arabadan atladı.
''Ne yaptığını sanıyorsun?''
''Bence bu soru tersine çevrilmeli Leonard,'' diye yanıt verdi Julian sakin bir sesle. ''Arabadan inip Matarese'nin Londra'daki adamına çıkıştı. Ne halt ettin?''
''Bay Guidarone, Julian, burada ne arıyorsunuz?''
''Tekrarlıyorum, her neredeyse ne halt ettin Leonard? Kimse seni bulamadı. Hiçbir telefona ve şifreli mesaja yanıt vermedin. Kartalın deyişiyle sanki ortadan kayboldun. Bu çok sinir bozucu.''
''Tanrım, kesinlikle söylenmemeliydi.''
''Ne söylenmemeliydi?''
''Kısa bir tatile gitmemin nedeni buydu. Durum aydınlığa çıkıncaya kadar.''
''Ne söylenmemeliydi Leonard?'' diye sordu Guidarone sert bir ifadeyle.
''Amsterdam yasağı. Haberi bana Jordan, senden getirdi.''
''Benden mi?''
''Tabii, anlayışımı çok takdir edeceğinizi söyledi. Sizin kuryeniz olduğunu açıkladı.''
''Öyle mi?''
''Evet, her şeyi biliyordu. Keygraft'ı, Atlantic Crown'ı, Swenson ve Schwartz'ı, hatta o geveze avukat Stuart Nichols ile Walburg ve Jameson Fowler'ı. Her şeyi biliyordu.''
''Sakin ol Leonard, şu Jordan.''
''Amerikalı bankacı Julian,'' diye sözünü kesti neredeyse paniğe kapılan Fredericks. ''Andrew Jordan, tabii gizli kimliğini kontrol ettim, güvenilirdi. Ama bize yaptığı şikayet gerçek değildi. Ve Jordan aracılığıyla benden istediğini yaptım. Amerikalılara Amsterdam'dan uzak durmaları gerektiğini anlattım.''
''Kaynakların?''
''İsimsiz, tıpkı emrettiğiniz gibi.''
''Leonard, şu Andrew Jordan'ı bana tarif eder misin?''
''Size mi tarif edeceğim?'' Frederick şaşkındı.
''Endişelenme,'' dedi Guidarone. ''Sadece istediğimi yapıp yapmadığından emin olmak istiyorum. Ne de olsa onu düşman kampına gönderiyordum.''
''Benden daha yaşlıydı, sizin yaşlarınızda ve evet, tuhaf bir şey vardı. Çok ünlü bir bankacı için giyimi biraz fazla rahattı. Ama dediğiniz gibi düşman kampında olduğu için...''
''Dünya domuzu,'' dedi Shepherd Boy'un oğlu duyulmayacak kadar alçak sesle, kuşkusu doğrulanmıştı.
''Efendim?''
''Boş ver. Amsterdam'ın yasak olmadan önce senden istediği işe gelelim. Yani Brandon Schofield adındaki Amerikalı'nın öldürülmesine bir ilerleme gösterdin mi?''
''Çok az,'' diye yanıtladı Leonard Fredericks. ''Ona ulaşılamıyor. Aldığım habere göre karısıyla birlikte MI5 ile işbirliği yapan otellerden birinde koruma altındaymış. Ne yazık ki ulaşmak imkansız.''
''Ulaşmak imkansız,'' dedi Julian buz gibi bir sesle. ''Gerizekalı, onunla bir saate yakın beraberdin. Andrew Jordan'ın kim olduğunu sanıyordun.''
''Bu imkansız Bay Guidarone. Yangınları, Akdeniz'de olacakları yangınları biliyor.''
''Biliyor mu, sen mi söyledin?''
Karşılıklı biliniyordu.''
''Arabama bin Leonard, konuşacak başka şeylerimiz var.''
''Gerçekten gelemem Julian, misafirlerimiz var. Marcia rosto pişirdi.''
''Yemek bekleyebilir, işimiz bekleyemez.''
Leonard Fredericks yemeğe gelmedi. Bayan Fredericks yemeğin daha fazla bekleyemeyeceğine karar verdiği zaman o ve konukları harika bir rostonun başına oturdular. O sırada Marcia'yı daha da sevindiren bir telefon geldi. Salondaki telefonu açınca şu sözleri duydu.
Ne yazık ki kocan kaçınılmaz nedenler yüzünden gecikecek canım. Görevi gizli olduğu için nereye gittiğine ve ne kadar kalacağına karar vermek mümkün değil. Bu arada onun banka hesaplarını kullanabilirsin. Talimatlar daha sonra gelecek. Özgürsün Marsiya.
Sizi hiçbir zaman unutmayacağım.
Yanılıyorsun canım. Beni unutmalısın. Tamamen.
Cameron Price çalan telefonun acı sesiyle yataktan fırladı. Yatağın yanındaki telefona uzanırken Leslie Monrose da kalkıp oturdu.
Saat sabahın ikisi diye mırıldandı. Önemli bir şey olmalı.
Anlayacağız. Alo.
Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
Cam, ama sana haber vermek istedim dedi Geoffrey Waters.
Devam et, ne oldu?
Fredericks denen adamı tam gözetlemeye aldığımızı biliyorsun.
Leonard Fredericks diye sözünü kesti Cameron. Matarese'nin bağlantısı.
Evet, adamlarımız onun peşinden Paris'e gittiler. Orada Kama Sutra türü faaliyetlere katıldı ama bunun dışında bir şey çıkmadı.
Beni bunu anlatmak için mi aradın?
Hayır, Paris birimimiz Heathrow'daki adamımızı arayarak onun bu akşam döneceğini ve uçuşunu bildirdi. Adamımız onu arabasına kadar izlemesine rağmen kahrolasıca havaalanı trafiğinde bir anda kaybetmiş. Her tarafı dolaşıp çıkış yollarını kontrol ettikten sonra Fredericks'in evine gitmiş. Arabası oradaymış ama kendisi yokmuş.
Bundan emin mi?
Kesinlikle. Önce Bayan Fredericks kocasının arabasını görünce çok şaşırmış. Sonra adamımızı içeriye çağırmış. İçeride bürosundan bir çift varmış ve ona Fredericks'in hiç gelmediğini söylemişler. Ayrıca masada bunu doğrulayan boş bir yer varmış.
Dış işlerinden gelenlerin bir planı ya da aldatmacısı bir plan, bir aldatmacı olabilir mi?
İhtimal dışı, onları araştırdık. Genç ve hırslı, boş şeylerle uğraşacak tipler değiller. Kadının biraz flörte yatkın olduğunu sanıyoruz ama bunlar bugünlerde ayıp değil.
Hiçbir zaman değildi. Bağlantımızla vedalaşabilirsin Geoff. Bir başka Gerald Henshaw olayı. Tehlikeli eğlenceleri vardı ve Matarese sert oynuyor.
Benim vardığım sonuç da bu. Bürosunu mühürlüyorum. Didik didik edeceğiz.
İyi günler. Olanları bana haber ver.
Leslie nasıl?
O bir hayvan. Başka ne söyleyebilirim?
Ah, kapa çeneni dedi Leslie kendini yatağa bırakırken.
Julian Guiderone Strand'dan Savoy Meydanı'na girip otelin girişine doğru yürürken saat akşam 8:20 geçiyordu. Geniş cadde yaya ve taşıt trafiği yüzünden kaynıyordu. Meydan ise taksiler, limuzinler, jaguarlar ve iki Rolls Royce ile doluydu. Savoy Tiyatrosu'nun perdelerinin açılmak üzere olduğunu gösteren ışıklarını yakarken tiyatro seyircileri pipolarını, sigaralarını söndürerek kapılara doğru yığılıyordu. Tipik bir kalabalık Londra akşamıydı. Julian kaynağı olan bir grup yaşlı adam ve kadınla görüşmüştü. Bunlar zora düşmüş ve Julian'ın İngiltere'de bulunduğu yıllarda yardım etmiş olduğu insanlardı. Shepherd Boyunoğlu onlara küçük gözlemci ordusu diyordu. Bir şeyi arama talimatı aldıkları zaman neden aradıklarını hiçbiri bilmiyordu ama yapmaktan memnunluk duyuyorlardı. Çünkü Julian onlara sık sık cömert bahşişler veriyor, yeni giysiler alıyordu. Giyim bu grup için önemliydi. Geçmişi, iyi iş ve saygınlığı hatırlatıyordu. Guiderone, İngiliz devletiyle çalışmış olan ünlü otellerin listesini incelemişti. Küçük ordusunu o otellerin etrafına gönderip konuğa düzenli olarak ve belirli zamanlarda gelen turiste ya da personele benzemeyen kişi ya da kişileri gözlemelerini istemişti. Esrarengiz veli nimetlerini her zaman memnun etmeye çalışan gözlemciler birçok gözlem bildirdiler ama özellikle bir tanesi Guiderone'nin dikkatini çekti. Savoy Otel'in içinde personel üniformasıyla görülen yaşlı bir kadın her akşam saat 7'yi çeyrek geçeyle 8 arasında çıkıyordu. Çalışan bir kadın için sıradan pek dakik bir iş programı değildi. Sonra her çıkışında üstünde iyi bir kıyafet oluyor ve Strand'da bekleyen bir taksi tarafından karşılanıyordu. Otobüse ya da kocasına ait küçük bir arabaya binmemesi yine çalışan bir kadın için sıradan örnek değilse de bir MI5 oyununa örnekti.
Julia'nın planı yorucu ve zaman alıcıydı ama bu önemli değildi. Çünkü o dünya domuzunun peşindeydi. Katları tek tek ve olağan dışı bir şey arayarak ilerleyecekti. Aradığı şey bir yerde ortaya çıkacaktı, çıkmak zorundaydı. Tuhaflığı üçüncü katın Thameslet Vakan tarafında buldu. Kat garsonları tepsiler ve oda servisi masalarıyla çeşitli kapılara giderlerken o tarafta tepsi ya da masa taşımayan daha fazla garson vardı ve dikkatleri tek bir kapıdaydı. Guiderone anladı, dünyanın domuzu ve karısı oradaydı. Gerginlikten aksaması fazlalaştı fakat Shepherd boyun oldu, düşüncelerini çabucak toplayarak bir strateji oluşturmaya çalıştı. O kapıyı tecrit etmeli, içeridekileri karantinaya almalıydı. Savoy'da çok kalmıştı ve oda servisinin nasıl çalıştığını biliyordu. Aşağıdaki büyük mutfaklara inen servis asansörlerine ek olarak her katta çay, kahve, meze ve sandviç hazırlanabilen mutfaklar vardı. Topalladığı için öfkelenmesine rağmen rahatça ve belli etmeden tepsi taşıyan bir garsonu izleyerek üçüncü kat mutfağının yerini öğrendi. Sonra koridorda durup kaybolmuş gibi yaparak gerçek garsonlarla sahtelerini saydı. İkiye bölünmüşlerdi. Üçü getir götür yapıyordu, diğer üçü de yalnızca yürüyor, daha doğrusu devriye geziyordu. Julia'nın stratejisi yavaş yavaş oluşuyordu ve mutfakta başlayacaktı. Mutfağa gidip elinde tepsiyle bir garsonun gelmesini bekledi. Üçüncü kat mutfağı boştu. Kilerlere açılan kapılara baktı. Sonuncusu tuvalet kapısıydı. Tuvalete girip kilitledi. Işığı yaktıktan sonra yeleğinin cebinden 32 kalibrelik bir tabanca, pantolon cebinden de bir susturucu çıkardı. Susturucuyu takıp beklemeye başladı. Koridor kapısının açılıp kapandığını duyunca dışarı çıktı. Elindeki tepsiyi tezgaha bırakan garson şaşırmıştı. Guiderone silahını ateşleyerek adamı öldürdü. Cesedi hemen tuvalete sürükleyip kapıyı kapadı. Birkaç dakika sonra ikinci bir garson geldi. İri yarı genç bir adamdı. Julia'nın silahını görünce üzerine atılarak başına bir buz kovası fırlattı. Çok geçti. İki sessiz kurşun garsonun göğsünün üst kısmıyla boğazına saplandı. Shepherd boyun oğlu ikinci kurbanını da küçük tuvalete çekti. Üçüncü kurban ne olduğunu hiç anlamadı. Zayıf, orta yaşlı bir garson servis masasını geriye doğru çekerek mutfağa giriyordu. Julia'nın ateşiyle yaşlı adam masanın üstüne düştü, ölmüştü. Biraz sonra cesetler tuvalette üst üste yığılmıştı ve kıpkırmızı kanları beyaz çinilerin üstüne akıyordu. Guiderone bundan sonrasına hazırdı. Hayallerini ömür boyu süren bir kabusa çeviren domuza son üç adım kalmıştı. Topallayarak koridora çıkıp köşeyi dönünce ilk MI5 muhafızını gördü. Domuzun kapısını görecek şekilde asansörün yanında duruyordu. Julian şaşkınlık pozuna bürünerek adama doğru yaklaşıp asansörün düğmesine bastı. ''Korkarım, iyice aklım karıştı.'' dedi yarı yalvararak. ''807 numaralı daireyi bulamıyorum.''
''Bu katta bulamazsınız bayım, burası üçüncü kat.''
''Yaşlılık başka her şey gibi görüşü de köreltiyor. 8'e bastığımdan emindim.''
''Sorun değil bayım, herkesin başına gelebilir.'' Asansörün kapısı açıldı.
''Delikanlı, zahmet olmazsa benim için 8'e basabilir misin?''
''Tabii bayım.'' Muhafız asansöre girip düğmeye bastığı sırada Guiderone susturuculu tabancasını kaldırıp tetiği çekti. Kapı kapandı. Asansör 8. kata doğru çıkmaya başladı. Aynı anda koridorda köşeyi dönen ikinci bir muhafız belirdi. Birisini aradığı ve bulamadığı için endişeli olduğu belliydi. Julian topallayarak ona doğru yaklaştı.
''Özür dilerim delikanlı ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika önce burada büyük bir itişme oldu. Asansörün yanında bir adamla konuşuyordum, senin yaşlarında. Birden kapılar açıldı ve iki adam onu yakalayıp asansörün içine çektiler.'' Delikanlı bağırarak mücadele etti ama boşunaydı. Adamlar canavar gibiydi, onu aşağıya indirdiler.
Rafe diye bağırdı MI5 muhafızı. O anda arkasındaki koridoru ikiye ayıran camlı kapılardan bir başka muhafız çıktı. Davni'ye ulaş, kırmızı şifre. Ben Joseph'in arkasından giderken nöbeti sen al. Merdivenden ineceğim, destek gönder, oteli sar. Üçüncü MI5 görevlisi belindeki telefona uzandı. Guiderone ileriye doğru atılırken ceketinin altında duran gizli silahını çekti. Hızla şaşkın muhafıza çarparken aynı anda ateş etti. Ajan yere düşünce Shepherd Boyunoğlu hemen eğilip onun ceplerini aradı. Bulacağı şeyi biliyordu. Dünya domuzunun oda anahtarı. Bacağı ağrıyarak beşinci kurbanını merdivene doğru çekti. Merdivenler seyrek kullanılıyordu ve aşağıya doğru itti. Domuzun kapısına dönerken başının içinde bir yangın vardı. 25 yıl, çeyrek yüzyıl sonra öcünü alacaktı. Son, kabusun sonu, birkaç dakika içinde gelecekti. Guiderone Amerika Birleşik Devletler Başkanı olabilirdi. Ama yoluna tek bir adam çıkmıştı. Saat 10'a 3 vardı. Shepherd Boyunoğlu sessizce anahtarı deliğe soktu. Bundan sonrası devlerin savaşı olacaktı. Schofield, Thames'e bakan pencerenin önünde oturuyordu. Antonia da karşısında London Times'ı okuyordu. Bray durumlarındaki olasılıkları inceleyerek not defterine bir şeyler yazıyordu. Kapıdan hafif metalik bir ses geldi. Zor duyulur olduğu için Antonia fark etmedi. Ama Beowulf Agathe geçmişteki hayatından böyle belirsiz, boğuk, bir anlık ve zor duyulur seslere duyarlıydı. Bu sesler sık sık yaşamla ölüm arasındaki farkı anlatırdı. Başını kaldırıp baktı, kapı tokmağı yavaşça ve sessizce dönüyordu. Tony diye fısıldadı, yatak odasına girip kapıyı kilitle. Ne var Bray? Çabuk! Şaşkınlık içindeki Antonia denileni yaparken Schofield ağır ayaklı yer lambasını kavradı. Lambayı hızla çekerek fişi prizden çıkardıktan sonra hızla kapıya gidip sol tarafta durdu. Kapı açıldığı zaman arkasında kalacaktı. Kapı açıldı ve topallayan bir adam elinde silahıyla hızla içeri girdi. Bray lambanın kaidesini bütün gücüyle saldırganın kafasına savurdu. Katil başı kanlar içinde dönerek yere düşerken susturuculu tabanca iki kez yere doğru ateşlendi. Adam kalkmak için çabalıyordu. Schofield bir an hareketsiz kalacak kadar şaşkınlaşmıştı. Julian Guiderani yaşıyordu. Çok daha yaşlıydı. Yüzü lekelenmiş ve buruşmuştu. Gözlerinde manyakça bir öfke vardı. Shepherd Boyunoğlu'ydu. Guiderone'nin kendini toparlayıp silahını kaldırmasından yalnızca bir saniye önce Brandon şaşkınlığından kurtuldu. Lambayı Matarese'nin vücuduna çarparak onu pencereye doğru fırlattı. Bu Guiderone'yi iyice öfkelendirmişti. Acı içindeki kanlı yüzü tam bir delilikle gerilmişti. Guiderone ileriye doğru atılırken Bray onun tabancayı tutan elini bileğinden yakalayarak kıvırdı. Ama boşunaydı. Öfke içindeki Guiderone yarı yaşındaki bir adamın gücünün 10 katı güce sahipti. ''Dünya domuzu!'' diye bağırdı ağzından tükürükler saçarak. ''Dünya domuzu!'' ''Teşekkür ederim Senatör Appleton!'' diye karşılık verdi Schofield soluk soluğa Matarese'nin atağını savuştururken. ''Beyaz Sarayı istiyordum piç herif ama buna izin vermedim.'' ''Ah!'' diye bağırdı Guiderone dengesini kaybeden Bray'in üstüne atlarken. Pençesini Schofield'ın yüzüne doğru savururken Bray onun silah tutan bileğini sıkıca kavramıştı. Birlikte mobilyalara çarparak yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalktılar. Ölüm kalım savaşına girmiş iki yaşlı hayvan gibiydiler. Duvardaki resimler, kristal vazolar düşüp parçalanırken onlar saldırı ve karşı saldırılarla destansı bir savaşın son dakikalarını yaşıyorlardı. Brandon sert, sarsıcı darbelere karşı savaşıp bir eliyle Guiderone'nin silahlı elini kavrarken diğer eliyle Guiderone'nin göğüs kafesini saran kumaşı yakaladı. Onu hızla döndürüp hala sahip olduğunu bilmediği bir güçle pencereye doğru savurdu. Kalın cam parçalara ayrılarak Guiderone'nin başına saplandı ve boğazını keserek ikiye ayırdı. Beowulf Agathe vücudu sızılar içinde soluk almaya çalışarak dizlerinin üstüne çöktü. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 431.